Ayrım 39, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 337. Bir başkası Levaquin veya Levofloxacin. Akut bakteriyel sinüzit, zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, kronik prostatit dahil olmak üzere birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan antibiyotik. Japon Daiichi Seiyaku şirketi 1985 yılında patent aldı. Bu ilaç pazarlamasında Johnson & Johnson ile birlikte çalışan Daiichi, 1996 yılında ABD'de ilaç satışı için onay aldı. Daiichi aynı ilacı Sanofi Aventis şirketi ortaklığıyla 1993 yılında Tavanik ticari ismi altında pazarladı. İlaç satışları rekor kırdı. Örneğin 2009 yılında 1.6 milyar dolarlık gelir yaptı. Fakat 2012 yılı itibariyle iş döndü. Floxy Hope ve My Queen Story gibi web sitelerinde ve Facebook gruplarında hastalanan binlerce kişi deneyimlerini paylaşmaya başladı. Birçoğu psikiyatrik ve duyusal bozukluklardan, ilaçları bıraktıktan sonra da devam eden kas, tendon ve sinir sorunlarından bahsetmeye başladı. Onlarca yıl boyunca antibiyotiğe inanmış hekimler ve tıp çevreleri ilacın bu kadar yıkıcı olacağına bir türlü inanmak istemedi. Ama hastalar da ısrarcıydı ve Johnson & Johnson şirketine yaklaşık 3400 kişi dava açtı. Buna rağmen ilaç 2016 yılında 3.9 milyon kutu sattı. İlacın onaylanmasının üzerinden 22 yıl geçtikten sonra 2015 yılında endikasyonlarda tedavi yönteminde zarar fayda oranının bilinmediğini belirten FDA, 2018'de bu antibiyotiğin yararından çok zararı var açıklaması yapmak zorunda kaldı. Johnson & Johnson ABD'deki üretimine son verdi. Dipnot, Amerikan FDA cilt ve diyabetik ayak enfeksiyonlarında kullanmak için Johnson & Johnson tarafından üretilen Ceftobiprol adlı antibiyotiğe ruhsat vermedi. Şirket tarafından sunulan bilgilerin güvenilirliği hakkında şüpheye düşmüştü. Güzel, ancak o kadar kuşku duyuyorsunuz ki kimin gerçekten halkın sağlığı için mi, küresel şirketlerin rekabeti sonucu mu karar verdiğine inanamıyorsunuz. Çünkü aynı ilaç 12 Avrupa ülkesinde Kanada ve İsviçre'de onaylandı. FDA bu kararı nasıl aldı? Size önce yine birini tanıtayım. Stephen Fried, Amerikalı araştırmacı gazeteci. Dünyada daha çok Gia Karangi'den Fred Harvey'e kadar biyografi çalışmalarıyla tanındı. Konumuzu ilgilendiren kitabı ise 1998 yılında yazdı. Acı haplar, yasal ilaçların tehlikeli dünyası. Dipnot, gazeteci Stephen Fried diğer benzeri kitabını 2015 yılında yazdı. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin en küçük kardeşi, Senatör Ted Kennedy'nin çocuğu olan Patrick J. Kennedy üzerinden ABD'deki zihinsel sağlık bakımının tarihine ve ailenin özel mücadelesini araştırdı. Ortak bir mücadele, akıl hastalığının geçmişi ve geleceği üzerine kişisel bir yolculuk. Gazeteci Stephen Fried kitabında eşi üzerinden kişisel deneyimini paylaştı. Karısı Diane basit bir enfeksiyon için kinolon antibiyotik yani levofloxacin kullandı ve soluğu acil serviste aldı, zehirlenmişti. Fried dünyadaki en karlı ilaç endüstrisinin 5 yılını mercek altına aldı. Doktorların, hastaların, ilaç şirketlerinin, FDA ve devlet düzenleyicilerinin rollerini yazdı. Gördü ki ABD'de ölüm sıralamasında ilaç yan etkileri 4. sıradaydı. Gazeteci Fried'ın kitabı 2001 yılında antibiyotik yan etkileri konusunda uyarıcı yayınlar yapan Quinolon Antibiotics Adverse Reaction Forum gibi web sitelerinin doğmasına sebep oldu. Jay Cohen, San Diego, Kaliforniya Üniversitesi'nde tıbbi bir araştırmacı hekim. Web sitelerindeki hastalarla diyaloğa geçti. 45 vaka çalışması yayınladı. Antibiyotik fluoroquinolon aldıktan sonra bazı kişilerin çoklu organlarında ciddi sorunlar meydana geliyordu. Bu etkiler kiminde hemen, kiminde ise aylar, yıllar sonra ortaya çıkıyordu. Cohen'in çalışmalarına tıp çevreleri dudak büktü. Forumlara kim güvenebilirdi? Ancak şikayetler ve hasta dilekçeleri devam etti. FDA'ye 60 binden fazla hastadan halen piyasada bulunan 5 fluoroquinolon ile ilişkili ciddi nörolojik ve psikiyatrik semptomların yanı sıra tendon kopması gibi olumsuz olay rapor edildi. Bunun 6575'i ölüm raporuydu. FDA doğrudan hastalar ve hekimler tarafından gönderilen olumsuz raporların ciddiyeti hakkında hala şüpheciydi. Şikayetler o kadar arttı ki FDA 2008 yılında reçeteye tendon kopması uyarısı koydurdu. İlaç etiketine 2013 yılında geri dönüşü olmayan sinir hasarı riski ekledi. Bu tür hayati tehlike oluşturan risklere ait uyarılar ilacın kara kutu olmasına sebep oldu. Uyarılar arttıkça hastalar ilaç şirketlerinin aleyhine risklerden yeterince haberdar edilmediklerini iddia ederek dava açtı. FDA 2015'te az görülse de yan etkisi olmaktadır kararını aldı ve 3 yıl sonra okuduğunuz kararı verdi. Fluoroquinolon diğer antibiyotiklerden çok daha fazla sakatlık yüzdesine sahiptir. Tarih 14 Ocak 2019 idi. Bu süreçte kaç bin kişi yaşamını kaybetti? İstenen bu belki de. Sakın kullanmayın. İlaç farmakoloji yan etkileri konusunda yıllarca çabalayıp didinen fedakar Profesör Cankat Tulunay diyor ki, Türkiye'de aynı etken maddeyi kullanan farklı isimlerde çok fazla muadil antibiyotik ilaç var. Sipro, Roxin, Siprasit, Kravit, Tavanik, Kinoflox, Siproxin bunların başlıca olanları. Herhangi birinin yanına muadil yazıp Google araması yaparsanız tüm listeye ulaşabilirsiniz. ABD bizim gibi muadil ilaç cenneti olmadığından orada bu kadar farklı isimlerde ilaç yok. Sipro, Levaquin, Avelox ve Floxin isimli ilaçlar var. Eğer ölüm kalım durumu yoksa asla ama asla kullanılmaması gereken fluoroquinolon yani fluoroquinolon grubu ilaçlardır. Sadece ağız yoluyla alınan hap formundaki tabletler değil, bu etken maddeden yapılan göz ve kulak damlaları hatta inhalasyon yani soluma yoluyla ilaçlar var. Onlar da en az tabletler kadar tehlikeli. Size reçete edilen tüm antibiyotiklerin etken maddesine bakmalısınız. Eğer etken maddesi kinolon, fluoroquinolon, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, gemifloxacin, norfloxacin, besifloxacin, gatifloxacin, finafloxacin ise elinizdeki ilacın zehir olduğunu bilin. Kullandıktan sonra hayatınız bir daha eskisi gibi olmayabilir. Abartıyorsun canım demeyin, okumaya devam edin. Antibiyotik bu gruptaysa çok ama çok dikkatli olmalısınız. Bu yüzyılın en büyük zehridir. Yan etkileri geçici değil, kalıcıdır. Ömür boyu sakat kalabilir, yıllarca acı çekebilirsiniz. Yan etkileri ilacı kullandıktan haftalar, aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir. Burası çok önemli bir nokta. Sağlığınız birden kötüye gider, vücudunuzda anlam veremediğiniz şeyler olmaya başlar. Ama siz bunu 3 ay önce kullandığınız antibiyotiğe bağlayamazsınız. Yanlış teşhislerle işe yaramayan, hatta sizi daha da kötü yapabilecek ilaçları kullanmaya başlarsınız. Bu noktada her şey içinden çıkılmaz bir hale gelir. İşte risk bu yüzden çok büyük. Ayrıca hiçbir hastane ya da doktor size birkaç test yapıp evet antibiyotikten zehirlenmişsin demez, diyemez. Çünkü ilacın verdiği hasarların çoğu günümüz teknolojisi ile görüntülenemiyor. Tendon yırtılması gibi çok fiziksel yan etkiler dışında testlerinizin hepsi çok sağlam gelir. Ama siz acıdan kıvranıyorsunuzdur ya da içten içe ölüyorsunuzdur. Bu noktada size psikiyatri yolu gözükür. Hiçbir doktor sizin medikal geçmişinizi sormaz. Bu antibiyotikten hiç bahsetmez. Çoğu zaman kendi de bir haberdir çünkü. Siz bir ton ilaç kullanmaya devam eder, dertlerinize bir çare aramaya başlarsınız. Bu ilaçları yıllarca kullanıp hiç sorun yaşamayan insanlar olduğu gibi 100 miligram tek hapla yıllardır yatağa bağlı olan insanlar da var. Zehirlenmenin sıklığı ne prospektüslerde yazdığı kadar nadir ne de zehirlenen insanların düşündüğü kadar yaygın. Tek gerçek riskin çok ama çok büyük olduğu. Profesör Tulunay gibi hekimler sayesinde Türkiye'de akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilinçlenme başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu verilerine göre 2011 yılında toplam 15 milyar lira olan ilaç harcamalarının yaklaşık %11'ini antibiyotikler oluşturdu. Bu rakam 2017'de %5'e düştü. 2011'de tüketilen 1.6 milyar kutu ilacın yaklaşık %13'ü antibiyotiklerden oluşurken 2017'de 2 milyar kutu ilaçtan sadece %8,5'u antibiyotik oldu. 2011'de 42 birim olan 1000 kişi başına düşen antibiyotik tüketim miktarı 2017'de 35 birime indi. Hollanda'da bu rakamın 14 birim seviyesinde olduğunu yazayım da siz bir kıyaslama yapın. Fakat hala çok antibiyotik kullanıyoruz. Antibiyotiklere haksızlık yapmak istemem. Sonuçta antibiyotikleri kaybedersek herhangi bir korumaya ihtiyaç duyan zayıf bağışıklık sistemine sahip kişiler hayatlarını kaybeder. Ameliyatlar bile yapılamaz hale gelir. Demek istediğim şu, her ilaç gibi antibiyotik konusunda da farkındalık geliştirin, mutlaka bilinçlenin. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaz. Almanların bir sözü var, doktora giderseniz bir haftada iyileşirsiniz, evde 7 günde iyileşirsiniz. İstirahat şart, iyi beslenme şart, bol iyi su içmek şart, vücudun ateşle savaşması iyidir, bırakın vücudunuz mücadele etmesini öğrensin. Siz ona doğal yollarla destek olun, illa hapla değil, çünkü tehlike bazen büyük olabiliyor. Örneğin, yürek dayanmaz. 2010 yılının son günlerini anımsayınız, WikiLeaks belgeleri dünyanın gündemindeydi. İngiliz Guardian gazetesi WikiLeaks'in sızdırdığı şu belgeyi yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli yazışma, dünyanın en büyük ilaç şirketi Pfizer'ın hakkındaki davayı geri çekmesi için Nijerya Başsavcısı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını gösteriyordu. Konu şuydu, Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde 1996 yılında 12 bin çocuğun öldüğü menenjit salgını sırasında Pfizer kasaba hastanesinde yatan 200 çocuk üzerinde ilaç denedi. Çocukların yarısına o dönem Amerika'da kullanılan en iyi menenjit ilacı olarak kabul edilen Roche şirketi üretimi Rosefin adlı antibiyotik, yarısına da bronşitten zatürreye kadar çok çeşitli enfeksiyonlara karşı umut vaat eden bir antibiyotik olan Trovan adlı yeni ilaç verildi. Pfizer'ın 11 milyar dolarlık enfeksiyon önleme pazarında lider olan Bayer Cipro'ya Trovan ile rakip olmayı hedefliyordu. Pfizer Trovan'ı klinik deneylerinde yetişkinler üzerinde denemiş ancak henüz çocuklarda test etmemişti. Pfizer 5 araştırmacıyı bir araya getirdi ve 6 haftalık çalışma için Nijerya'daki Kano'ya gönderdi ki normalde geç aşamada bir ilaç denemesi tasarlamak en az 9 ay alır. Dipnot, Pfizer 1994 yılında Trovan'ın çocuk klinik gelişimi için Yale Tıp Fakültesindeki pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı Juan Walter Spiel'i işe aldı. Pfizer, Dr. Walter Spiel'i Nijerya'ya göndermedi. Gerçek son ortaya çıktı. Dr. Walter Spiel, çocuklarda tıbbi deneylerin etik kurallara aykırı olduğunu belirtip gitmemişti. Sonuçta Trovan verilen çocuklardan 5'i, Rosefin verilen çocuklardan da 6'sı öldü. Kimi çocukların felç, sağır, dilsiz, kör olarak ağır yan etkilere maruz kaldığı iddia edildi. Pfizer'ın ailelerden izin almadığı ve denemeye ilgili belgelere ilişkin soru işaretleri olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hem Kano eyaleti hem de federal hükümet Pfizer'a dava açtı. Çocukların ilaçtan değil, menenjitten öldüğünde ısrar eden Pfizer, davadan sonuç alamayacağını anlayınca Kano eyaletiyle dostane çözüme vardı. 75 milyon dolar karşılığında dava geri çekildi, aileler paralarını 2011 yılında aldı. Dipnot, çözüm görüşmeleri 3 milyon insanın ölümünden sorumlu Nijerya'nın eski askeri diktatörü Yakubu Jack Govron ve eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından başlatıldı. Burada iki noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi Pfizer'a 6.95 milyar dolarlık dava açtı. WikiLeaks belgesine göre Pfizer ilk başta davanın geri çekilmesini sağlamak için başsavcı aleyhinde bilgi toplayacak kişiler tutup bu kişilerin sağladığı başsavcının yolsuzluk yaptığına dair bilgileri yerel basına sızdırmıştı. Bu hal küresel şirketlerin neler yaptığına iyi bir örnek. İkincisi, Nijerya cinayeti Pfizer'a büyük darbe vurdu. Güvenirliği dünyada tartışılmaya başlandı. Yardıma FDA yetişti. Trovan ilacını onayladı. Ancak FDA Trovan bağlantılı karaciğer kaynaklı ölümler artınca ilacın piyasadan çekilmesi kararını vermek zorunda kaldı. Bu arada Trovan 2 yılda 2,5 milyon reçeteye yazılmış oldu. Antibakteriyel ürünlere dikkat. Sabunlar, deterjanlar, deodorantlar, diş macunları, gargara ürünleri, tıraş kremi, losyonlar, dudak boyası, ıslak mendil, cerrahi temizlik malzemeleri. Günlük hayatın her anında antibakteriyel ürünler kullanılıyor. İnsanlar ve ebeveynler tarafından dayatılan çocuklar mikroplardan ve bunların yaptıkları hastalıklardan korunabileceklerini sanarak sıklıkla antibakteriyel ürün kullanıyor. Yararı olmadığı belli de ya zararları? Triclosan OTC. Bundan 55 yıl öncesi pestisit kaydı yapılmış bir kimyasal madde. Dipnot, besin maddelerinin üretimi, tüketimi ve depolanmaları sırasında besin değerini bozan ve besinleri yok eden, zarar veren haşereleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları, yani pestleri yok etmek için kullanılan fiziksel, kimyasal veya biyolojik savaş maddelerine pestisit denir. İsviçreli Siba Geigy şirketi tarafından 1964'te patenti alındı. Dipnot, Novartis 1996 yılında, her ikisi de İsviçre kökenli, uzun bir geçmişi olan Siba Geigy ve Santos'un birleşmesiyle kuruldu. Mikrop bulaşmasını önlemek maksadıyla 13 Eylül 1974'te FDA tarafından onaylandı ve böylece ilk önce hastanelerde kullanılmaya başlandı. 1970'ler sonuna doğru dünya çapında tanındı. Fakat 1990'lardan itibaren OTC tartışılmaya başlandı. FDA seyirci oldu. Hormonlar üzerinde bozucu etki yaratıp vücuttan atılmaları çok yavaş olup, tabiatta da çok uzun süre kalıp insana ve doğaya büyük zarar verdiği için Natural Resources Defense Council, yani Doğal Kaynakları Savunma Konseyi, OTC konusunda hiç adım atmayan FDA'yı 2010 yılında dava etti. Dipnot, bu konuda çok çalışma yayınlandı. Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Robert Turkey, geniş kullanım alanı olan triclosan maddesinin karaciğer toksitlenmesi üzerinde büyük risk oluşturduğunu ifade etti. 2014 yılında yayınladığı araştırmasına göre triclosanın kanı temizleyen protein hücrelerine zarar vererek karaciğere etki ettiği, bu etkiyi en aza indirmek için karaciğerin fazla hücre yapımına gitmesinin ise kanseri tetiklediğini ifade etti. Keza Birmingham Üniversitesi ve Norveç Araştırma Parkı'ndan araştırmacılar Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde Temmuz 2017'de yayımladıkları çalışma ile antibiyotik direnci ile triclosan direnci arasında bağ olduğunu ortaya çıkardı. Çocuklarda alerji ve egzemaya neden oluyordu vesaire. Mecburen FDA 6 Eylül 2016 tarihinde triclosan içeren 19 aktif maddenin güvenli olmadığına karar verdi. Ama içinde triclosan bulunan birçok ürün günlük hayatta kullanılmaya devam ediyor. Siz olun, benzeri ürünleri alırken içinde triclosan bulunmayanları tercih edin. En iyisi endüstriyel kimyasal ürünlerden uzak durmak, hilelere karşı uyanık olmak. Türkiye'de pek meşhur antibakteriyel sıvı sabun markalarının internet sitelerinde Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu ifadesi var. Oysa markette ürünün ambalajına baktığınızda böyle bir onay ifadesinin olmadığını görürsünüz. Ne yazık ki Türkiye'de ilaçların vücutta emilimi, dağılımı, dönüşümü ve atılması gibi farmakokinetik sonuçlar konusunda pek toksikolojik ve klinik test yapılmadan onay veriliyor. Hep bir kafa karışıklığı yaşanıyor. AB dayatmasıyla sadece 1993 yılından 2015 yılına kadar 7 yönetmelik kılavuz çıkarıldı. Klinik araştırmalar mevzuatını ciddi bir hacme ulaştığı için pek okuyan da yok. Bu nedenle hep tuhaf kararlar veriliyor. Misal, suda eriyen tablet, ki en bilineni Alka-Seltzer, efervesan baş ağrısı, mide ekşimesi için kullanılırken birden kalp ilacı oluverdi. Yetmedi, antibiyotik olarak da kullanılabileceği açıklandı. Niye? SGK kapsamına sokup reçete edilenlerin parasını devletin ödemesi için. Belirttim, yabancı firmalar ilacının farklı bir hastalığa daha iyi geldiği iddiasıyla ikincil patent hakkı alabiliyor. Böylece hem patent süresini uzatıyor hem de yerlinin önüne geçiyor. Bu nasıl yapılıyor? İlaç üzerinden anlatmak daha aydınlatıcı olacak. Gleevec isimli kanser ilacı lösemili hastalar için piyasaya sunulurken hastalardan herhangi fark ücreti alınmayıp ilacın tüm maliyeti SGK tarafından karşılandı. Firma lösemili hastalardan alamadığı fiyat farkını ikincil endikasyon kullanım patentleri sayesinde tahsil etti. İlacın üreticisi Novartis, ilacın mide kanserine de iyi geldiği iddiasıyla Patent Enstitüsü'nde ikinci kullanımını tescillettiği ilaç için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurup yeni fiyat talebinde bulundu. Başvurusu kabul edilen şirket, mide kanseri hastalarından 397 TL fark almaya başladı. Gleevec devlete 2384 TL'ye satılıyordu. SGK lösemi hastaları için satın alırken ilacın tamamını ödüyor ve ikinci kullanım endikasyon patentine takılan mide kanserinde ise devlet 1987 TL veriyordu. Aradaki 397 TL fark vatandaştan tahsil edildi. Yani meselenin sadece para olduğunu vurgulamak istedim. Bu sadece Türkiye'de değil, dünya ilaç pazarında böyle. Benzeri Hindistan'da gerçekleşti. Novartis yine Gleevec ilacı yüzünden Delhi'deki Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından mahkum edildi. Şirketin patent hakkı iptal edildi. Neoliberal sağlık politikasının temelinde devlet soygunu amaçtır. Sonra vatandaşlar gelir. Bu sebeple Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi Profesör Oğuz Kayaalp 29 Nisan 2004 tarihinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a mektup yazarak bakanlık yetkililerinin Biyo Eşdeğerli Komisyonu raporlarına karşı pasif olduğunu, çünkü bakanlığın bazı ilaç firmalarınca etki altına alındığını belirtti. Yani arkadaş, biyo eşdeğerlilik neymiş geçiniz, farmakokinetik neymiş geçiniz. Kapitalizm ahlakını savunan idealist Adam Smith bile sağlığın ilacın önemini bilip şöyle dedi. Sağlık hizmetleri piyasaya bırakılamayacak denli kritik önemdedir. 39. Ayrımın sonu. Sayfa 346.